Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 9.
Tatbikat sırasında ehli vukuf yani bilirkişi olarak bulunan kulak doktoru Nüshet Atan ve yüksek mühendis Fehmi Oral tarafından bu konuşmalar dışarıdan sarahaten duyulmuştu. Tanıklardan Sultan Kara, Celadet Conk ve Faiz Yörükoğlu da eski ifadelerini tekrar edip olay anında nerede olduklarını ve ne yaptıklarını tatbik ederek göstermişlerdi. Daha sonra şimdiye kadar ifadesine başvurulmayan Doktor Fahri Ecevit'in sorgusuna geçildi. Saat 19.15'te bir takım gürültüler işittim. Bu gürültüler akabinde bir takım takırtılar duyuldu. Bunların tabanca sesi olduğunu anlayamamıştım. Bunun arkasından bir feryat duydum. Kapıyı açıp dışarı çıktığımda Sultan kapıdan yardım istiyordu. Ne olduğunu sordum, Sultan cevap vermiyordu. Bu arada Faiz çıktı. Arkadaşım olmasına rağmen beni tanımayarak bir doktor istedi ve doktoru vurdular dedi. Naci'nin yanına gittiğimde dudaklarında kanlı köpükler gördüm. Nabız hissedilmiyordu. Naci ölüm halindeydi. Hemen dışarı çıktım. Naci'nin muayene odasında yerde bir mermi gördüm. İğne mermiye vurmuş fakat mermi patlamamıştı. Orada bulunanlara bunun önemli bir delil olduğunu, el sürülmemesini söyledim. O gece Kemal Bora'ya bundan bahsettim. Bana o anda çok meşgul olduğunu söyledi. Fakat sonradan yardımcısı Kamil Oka'ya ve zabıtaya söylemiş olduğumu zannediyorum. Tahkikattan sonra oraya gittiğimde mermiyi bulamadım. Kemal Bora da burasının çok kalabalık olduğunu ve mermiyi bulamadığını söyledi. Sultan Kara ise mermiyi orada gördü. Memurlar beni bekleme odasına kapattılar. Çıktığım zaman mermi orada yoktu sözleriyle mermi meselesine biraz olsun açıklık kazandırıyordu. Ama tam değil. Tatbikat saat 14'te başlayıp 22.30'a kadar 8,5 saat devam etti. Bu tatbikat sırasında iki husus dikkate alınmamış ve zapta geçmemişti. Keşif yerinde Haşmet'in annesi Medya Hanım'ı Bolu'ya götüren taksi şoförü de yakasında bir hukuk rozetiyle içeriye avukat stajyeriyim diye girmiş ve tatbikatı takip etmişti. İkinci husus ise tanık Celadet'in savcı yardımcısı Kamil Bey'e sorusu ve talepleriydi. Şahitlik için bizi Bolu'ya nasıl götüreceksiniz? Buradan otobüsle gideceksiniz. Ben korkuyorum, polis himayesine gitmek istiyorum. Beni bir polis alsın Bolu'ya götürsün. İfade alındıktan sonra da beni geri getirsin. Bunu mahkemede nazarı itibarı alırız. Keşif mahalline gazeteciler alınmadığı için Vatan Gazetesi muhabiri Faruk Fenik kanepenin arkasına saklanarak olan biteni ancak tespit edebilmişti. 15 Mayıs'taki ikinci duruşma için yapılacak zorlu yolculuğun hazırlıkları tamamlanmıştı. Bu sefer Ankara-Bolu hattındaki yegane ulaşım vasıtası olan Haydar Ağa'nın otobüsünden başka savcılıkça şahitler için özel bir otobüs daha tahsis edilmişti. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin davet ettiği 20 tanıktan 16'sı sabahın köründe Ankara Adliyesi önünde toplanmışlardı. Yolcuların arasında avukatlar ve Reşit'in annesi de vardı. Kamuran Hanım otobüse binenler arasında bulunan sivil memur olduğunu tahmin ettiği esmer bir kadını, ''Sen şahit falan değilsin, burada işin ne? Tarafgirlik artık Ankara'da kaldı, derhal in aşağı.'' diye bağırarak otobüsten indirmişti. Çağrılmalarına rağmen gelmeyen tanıkların mazeretleri bilinmiyordu. Ancak Kamuran Hanım'ın olay gecesi misafir olarak kaldığı Emlak Bankası Yönetim Kurulu üyesi Mesut Sokullu'nun eşi Ganime Sokullu raporlu bulunduğu için davete icabet edememişti. Geçen celsede Kamuran Hanım tanıklığı sırasında cinayet gecesinin sabahı buradan Haşmet Orba ile bir telefon konuşması yaptığını, bu konuşma esnasında da Ganime Hanım'la hizmetçisi Suzan Gülmez'in yanında bulunduğunu söylemiş ve onları tanık göstermişti. Zaten olay gecesi polisin evlerinde Reşit'i aramalarından morali bozulan Ganime Hanım, ''Senin yüzünden evliliğimiz bozuluyordu, kocamdan dayak yedim, sizinle maalesef konuşamayacağım.'' diyerek Kamuran Hanım'ın yüzüne kapıyı kapatmıştı. Kafile bir ay önceki gibi yine toz bulutları, gürültüler ve sarsıntılar içine ilerleyerek akşam üzeri Bolu'ya varabilmişti. Tanıklar için Gerede Oteli'nde yer ayırtılmıştı. Daha önce Ankara seferini yapan otobüs şoförü Haydar Ağa'nın evinde kalan Kamuran Hanım da bu otelde kalıyordu. İstanbul'dan gelen kafile içinde gazeteciler ve Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı vardı. Bunlardan başka bazı meraklılar da özel arabaları ile Bolu'ya gelmişlerdi. Tamamen dolmuş olan otellerde yer bulamayanlar geceyi geçirmek için yakın ilçelere gitmek zorunda kalmışlardı. Şehirdeki lokantalar da aynı durumdaydı. Daha çok itibar gören belediye otelinin altındaki Uğur lokantasıydı. Burada sohbet ederek yemek yiyenler arasında savcı Zahit Tor'la ölen doktorun veresesinin avukatları Hamit Şevket İnce ve Rauf Taner göze çarpıyordu. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde halk sanıkları yakından görebilmek için cezaevinin önünü doldurmuştu. Bir o kadar kalabalık da hastanenin arkasındaki adliye binasının civarında bekliyordu. Bu kalabalığın mahkeme salonuna sığması mümkün değildi. Davayı takip etmek için gelen gazetecilerin sayısı 20'yi aşkındı. Bu bakımdan savcılık tedbir olarak salona gireceklere kart dağıtmıştı. Bunların dışında kimse içeri alınmadı. Saat 8.30'da sanıklar elleri kelepçeli olarak süngülü jandarmalar arasında cezaevinden çıkarıldılar. Bu arada onları yakından görmek isteyen kalabalık karıştı. Gürültüler arasında herkes birbirini itip kakıyordu. Sanıkların her ikisi de lacivert elbise giymişlerdi. Sahneye çıkan oyuncular gibiydiler. Reşit Mercan'ın sakin görünümüne rağmen Haşmet Orbay sinirli bir halde gülümseyerek sanki bakın Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın oğlu ne hallere düştü der gibiydi. Bu gösteri sanıkların yürüyerek adliye binasına varmasına kadar sürdü. İnsanlar binaya girememelerine rağmen oradan ayrılmıyordu. İçeriden gelen en küçük haberleri bile can kulağıyla dinliyor, birbirlerine fısıldıyorlardı. Meraklı Bolluların bir kısmı da PTT'nin önüne yığılmış, gazetecilerin postanedeki tek telefondan bağırarak gazetelerine geçtikleri haberleri dinliyorlardı. Bütün Bolu halkı sanki bu davayla yatıyor, bu davayla kalkıyordu. 10 gün sonra yapılacak olan belediye seçimleri kimsenin umurunda değildi. Herkes iki sorunun cevabını arıyordu. Doktoru kim öldürdü, niçin öldürdü? Bu atmosfer altında davaya gergin bir şekilde başlandı. Müdahil avukatlar Hamit Şevket İnce ve Rauf Taner ile müdafi avukatlar Celal Yardımcı ve Feridun Söğütlügil de yerlerini almışlardı. Salonda heyecan zirveye yükselmişti. Gerçi üç görgü tanığı Sultan Kara, Celadet Çong, Faiz Yörükoğlu gelmemişlerdi. Ama dinlenecek tanıklar da çok önemliydi. Reşit Mercan'ın annesi Kamuran Hanım da dinleyiciler arasında bulunuyordu. Ancak Haşmet'in annesi Mediha Orbay ile nişanlısı bu defa Bolu'ya gelmemişlerdi. İlk tanık Anafartalar Karakolu Komiseri İhsan, Reşit'in nasıl karakola geldiğini, doktoru ben öldürdüm diye itirafta bulunduğunu, tabancasını nasıl teslim ettiğini tane tane anlatmaya başladı. Reşit'i Emniyet Müdürlüğü'ne götüreceğim sırada 2. Şube Müdürü Naci Uluer geldi. Onunla beraber Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Oradan Emniyet Müdürümüzü de alarak Vali Nevzat Tandoğan'ın makamına çıktık. Onlar Vali Bey'in yanına girdiler. Ben dışarıda kalarak telefonla durumu savcılığa haber verdim. Sonra sanığı emniyet müdürünün odasına götürdük. Sanığı valinin yanına götürmenize kim emir verdi? Sayın Başkan, Naci Bey bizi karşılayıp emniyet müdürü Şinasi Bey'in yanına götürdü. Oradan hep beraber Vali Bey'e gittik. İlk tahkikat sırasında da Ankara Mahkemesi'nde de Naci Bey'den ve validen bahsetmemişsiniz. O zaman sanığı valinin yanına götürdüğünüzün için sakladınız?
Unutmuşumdur.
Hadi birinci de unuttunuz. Mahkemeden için söylemediniz?
Tanık komiser kekeledi, bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Söylediğimi zannediyorum, zapta geçmemiştir.
Reşit valinin yanında ne kadar kaldı?
Tahminen yarım saat.
Mahkeme başkanı konuyu değiştirerek soru sormaya devam etti. Karakolda Muzaffer diye biri varmış, Reşit'le görüşmüş, çay içmiş. Bu adamın orada işi neydi?
Tanık şaşırmıştı, bir müddet bekledi. Hatırlamıyorum. Başkan alaylı bir ifadeyle sordu.
Bay komiser, yoruldunuz galiba. Hele bir sandalyeye otur da hafızanı bir yokla bakalım.
Tanık mübaşirin getirdiği sandalyeye oturdu ve karakol çok kalabalıktı, hatırlayamıyorum diye mırıldandı.
Komiser İhsan daha sonra savcının, avukatların ve sanıkların soruları karşısında sıkıntılı anlar yaşadı. Tanık 2. Şube Müdürü Naci Uluer de olayı haber alır almaz vaka mahalline geldiğini, kalabalığı dışarı çıkardığını, orada bulunan doktorların Neşet Naci'nin öldüğünü söylediklerini, kendisine bir şapka ile üzerinde Reşit Mercan ismi yazılı bir reçete verildiğini anlattı. Uluer olayla ilgili başka ayrıntılara da değindi. Bu sırada Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Kamil Okay geldi. Ben katilin şehirden kaçmaması için gerekli tertibatı aldırdım. Saat 20 sıralarında savcı Kemal Bora da gelmişti. Ben şapkayı alarak kime ait olduğunu anlamak için eğlence yerlerini dolaştım. İki garson şapkanın Reşit Mercan'a ait olduğunu söyleyince, Reşit'i tanıyan Muzaffer'i bularak polislerle birlikte önce Haşmet'in, sonra gazeteci Kemal'in, sonra da Ganime Hanım'ın evinde Reşit'i aradık. Ertesi gün Reşit Anafartalar Karakoluna teslim olmuş. Ben Reşit'i daha önce caddede gördüm. Kalabalıkta tehlikeli olur diye yakalamadım. 2. Şube Müdürü Naci Uluer daha sonra mahkeme başkanı ve avukatların sorularını yanıtlarken sanığı valinin yanına götürdüklerini, suçunu valinin yanında da ikrar ettiğini, orada 10 dakika kaldıktan sonra savcılığa teslim ettiklerini anlattı. Mahkeme başkanı, sen valinin yanında 10 dakika kaldık diyorsun. Komiser İhsan yarım saat diyor. Hangisi doğru diye sorunca ikinci şube müdürü biraz durakladı. Nihayet 15 dakika. Komiser İhsan yeniden çağrıldı. Kendisine tekrar soruldu. Valinin yanında ne kadar kalındı? Efendim, yarım saat kadar. Naci Uluer bu defa da yine farklı zaman söyledi. Belki 20 dakikadır. Başkan, işi açık arttırmaya döktün diye alay ederek tanığın önceki ifadesini okudu. Bak, evvelki ifademde Reşit'i valiye götürdüğünüzü söylememişsin. Niçin söylemedin? Söylemiştim, zapta geçmemişler.
Tanık avukatların bazı sorularını da cevapladıktan sonra duruşmaya ara verildi. İkinci celsede Haşmet'e tabancayı satan eskicilerle Ganime Hanım'ın hizmetçisi Suzan dinlendi. Suzan, Kamuran Hanım'ı yalanlayarak telefon konuşmasına şahit olmadığını söyledi. Ulus gazetesi muhabiri Kemal Bağlar da olayın kendisiyle ilgili kısmını polislerin anlattığı şekilde tekrarlayınca başkan, ''Başka bilgin var mı?'' diye sordu. ''Var efendim, cezaevinde mahkumlarla temas ettim ve Haşmet'in onlara katil benim dediğini öğrendim.'' Diğer tanıklardan Reşit'in yeğeni Şefik'in dinlenmesine geçileceği sırada savcı Zahit Tor bir talepte bulunacağını söyledi. Talebi kabul edilmeyen savcı hiddetle ayağa kalkarak ''Talebim çok mühimdir, yoksa duruşmayı terk edeceğim.'' dedi. Herkes şaşırmıştı. Bu mahkemeye karşı önemli bir tehditti. Çünkü savcı bulunmadığı takdirde mahkeme teşekkül edemez ve görev yapamazdı. Başkan, tanığın ifadesi alındıktan sonra talebin yerine getirileceğini söyledi. Reşit'in yeğeni Şefik ifade verirken ilginç ayrıntılar anlattı. Reşit'e Vehbi Koç müessesesi önünde rastladım. Birlikte telsizlerdeki evime gittik ve yemek yedik. Reşit 21.30'da evimizden ayrıldı. 2 gün sonra 18 Ekim'de arkadaşlar Ulus gazetesinde Reşit'in doktoru öldürdüğünü okumuşlar ve bana söylediler. Çok şaşırmış ve üzülmüştüm. Çünkü Reşit gazetenin yazdığı 18.30 ile 19.30 arasında, yani cinayet saatinde evimizde misafirdi. Başkanın sorduğu sorulara kısa cevaplar veren tanık yemekte ailesinin ve çocuklarının olduğunu söyledi. Bu sırada avukat Rauf Taner söz aldı. Madem ki cinayet saatinde Reşit evindeymiş, niçin ilgili makamlara haber vermemiş? Gittim fakat Reşit'le görüşemedim. Tecrit edilmiş. Reşit'in katil olmadığını söyledim. Onu mahkemede söylersin diye beni dinlemediler. Ben de durumu annesine anlattım. Reşit'e ne maksatla gittin? Sen bizde olduğun halde nasıl katil olabilirsin diyecektim. Bunun üzerine Haşmet hiddetle ayağa kalkarak bağırdı. ''Bu şahit kraldan fazla kralcı. Reşit katil olduğunu kabul ettiği halde o katil değil diyor. Yalan söylüyor. Kendisi hakkında dava açacağım.'' Bunun üzerine Reşit de ''Şahide karşı bir diyeceğim yok. Fakat Haşmet var. Çünkü artık Haşmet doğruyu söylemeli ve katil ortaya çıkmalıdır.'' diye müdahale etti. Daha sonra duruşmaya 5 dakika ara verildi. Celse açıldığında başkan mahkemenin şu kararını bildirdi. Şahit Şefik'in dinlenmesine başlandığı sırada savcı Zahit Tor bir talebi bulunduğunu söyledi. Şahit dinlenirken talep yapılamayacağı düşüncesiyle bu talep kabul olunmamıştır. Fakat savcı sert bir hareketle ayağa kalkarak talebinde ısrar etmekte olduğunu ve talep kabul edilmediği takdirde salonu terk edeceğini söyledi. Savcının bu hareketi mahkemenin mahabetini ihlal etmiş olduğundan keyfiyetin Adliye Bakanlığı'na bildirilmesine karar verilmiştir. Bu karar üzerine savcı Zahit Tor uzun bir konuşma yapmış, maksadının tanık dinlenmeden Reşit'ten gittiği ev hakkında bilgi almak, evde kimler bulunduğunu öğrenmek ve tanığın ifadesiyle uyum sağlayıp sağlayamayacağını tespit etmek olduğunu söyledikten sonra olayın bakanlığa bildirilmesi kararı savcılık makamını müteessir etmiştir. Aynı talebin hiç olmazsa bundan sonra dinlenecek şahitler hakkında uygulanmasını tekrar ederim dedi. Mahkeme bu talebi reddettikten sonra Şefik'in üvey kızı Balcan ile 13 yaşındaki oğlu Muhteri şahit olarak dinlendi. İkisi de babalarının tanıklığını doğruladılar. Bundan sonra önemli tanıklardan biri Kamuran Hanım'ın kardeşinin eski karısı Lütfiye, kendisinden istenilen yalancı tanıklık önerisini reddettiğini belirterek ilginç açıklamalarda bulundu. ''Kemal Bora beni çağırdı. Kamuran'la ne şekilde tanışırsınız?'' dedi. ''Kendisinin görümcem olduğunu, ağabeyinden 2 sene evvel ayrıldığımı söyledim.'' ''Şimdi ne yapıyorsun?'' dedi. ''İki kızımla çalışıyorum.'' dedim. Kamuran'ın Doktor Neşet'le ilgisi olduğunu söyledi. ''Böyle bir şey olmaz, işitmedim.'' dedim. ''Kızıyla alakasından bahsetti.'' ''Hayır, namuslarına hiçbir şey söyleyemem.'' dedim. Bunun üzerine müdahil avukat Hamit Şevket İnce söz alarak ağır bir konuşma yaptı. ''Demek bir başşehirde bir savcı tesir yapıyor. Bu adli bir cinayettir. Bu bir şahidin Ankara savcısı tarafından alınmış bir ifadesidir.''
Duruşma sırasında bu evrakın mahkemeye verilmesi kanun icablarından iken Ankara Mahkemesi de vermemiştir ve sonradan mahkemenize gönderilmiştir. Bu kanunen bir suçtur. Savcıya huzurunuzda bunu ihbar eder, Adalet Bakanlığı'na bildirilmesi ve bu adli cinayetin faili hakkında takibata girişilmesini talep ederim.
Ayrım sonu.